Ayrım 14.
George gülümseyerek, öyle elbet, benimki biraz küçük diye mırıldandı. Üçü gülmeye başladı. Nana ayıp olmasın diye sabahlığın düğmelerini iliklemeye başlamıştı. Şimdi de George'u bir bebek gibi olduğu yerde döndürüyor, eliyle hafifçe vuruyor, eteğinin arkadan büzüyordu. Bir yandan ona iyi olup olmadığını, ısınıp ısınmadığını sormaktaydı. Evet, George çok rahattı. Hiçbir şey insanı kadın gömleği kadar ısıtamazdı. Elinde olsaydı hep bu kılıkta dolaşırdı. Bir yandan da yumuşak giysilerin içinde memnun memnun geriniyordu. Bu güzel kokan bol giysilerin içinde Nana'nın ılık vücudundan bir parça bulur gibiydi. Bu arada Zoe ıslak giysileri çalı çırpı ateşinde elinden geldiğince çabuk kurutmak için onları mutfağa götürmüştü. Bir koltuğa uzanmış olan George bir itirafta bulunmayı göze aldı. Bu akşam yemek yemeyecek misin? Açlıktan ölüyorum. Akşam yemeği yemedim. Nana kızdı. Ne aptaldı. Aç karnına evden kaçıp su dolu çukura düşmüştü. Nana'nın karnı da zil çalıyordu. Yemek yiyeceklerdi elbet. Ama ne bulurlarsa onu yiyeceklerdi. Sonra bir sehpayı ateşin önüne çekerek üstüne dünyanın en garip yemeğini hazırladılar. Zoe bahçıvana koştu. Adam Orleans'a gelmeden önce hanımın akşam yemeğini belki yiyemeyeceğini düşünerek lahana çorbası pişirmişti. Zaten hanım da mektubunda yemek hazırlamasını söylemeyi unutmuş olmalıydı. Neyse ki kiler doluydu. Lahana çorbasıyla bir parça domuz pastırması yediler. Sonra Nana çantasını karıştırdı. Önlem olarak yanına aldığı bir sürü yiyecek çıkardı. Biraz kas söğüşü, bir kağıt dolusu şeker, portakal vardı. İkisi de 20 yaşındaki gençler gibi oburca yedi. Birbirlerinden hiç çekinmeyen iki arkadaş gibiydiler. Nana George'a şekerim diyordu. Bu ona daha içten daha sevecen gelmekteydi. Sıra tatlıya gelince Zoe'yu rahatsız etmemek için ikisi de aynı kaşığı sırayla kullanarak bir dolabın üstüne buldukları bir kavanoz reçeli bitirdiler. Nana sehpayı ileri iterek ''Ah şekerim, belki 10 yıldır böyle iştahlı yememiştim.'' dedi. Bu arada vakit ilerlemişti. Nana da başına kötü bir şey gelmesin diye küçüğü göndermek istiyordu. George durmadan daha zamanı olduğunu söylemekteydi. Hem giyecekleri de tamamen kurumamıştı. Zoe da en azından bir saat daha gerektiğini söylüyordu. Yol yorgunu olduğu için ayakta uyuyordu Zoe. Bu yüzden onu yatmaya yolladılar. Bunun üzerine sessiz evde yalnız kaldılar. Akşam çok hoş geçti. Ateş kor halinde sönmek üzereydi. Zoe'nun yatmaya gitmeden önce yatağı yaptığı büyük mavi salonda insan sıcaktan boğuluyordu. Sıcaktan bunalan Nana pencereyi biraz açmak üzere ayağa kalktı. O anda hafifçe çığlık attı. Tanrım ne kadar güzel. Bak şekerim. George da gelmişti. Destek parmaklığı çok kısaymış gibi koluyla belinden sarıp başına omzunu dayadı. Hava birden değişmiş, berraklaşmıştı. Yuvarlak bir ay ovayı yaldızlı bir örtüyle aydınlatıyordu. Her yer sakin sessizdi. Küçük vadi uçsuz bucaksız ovaya açılıyor, birer gölü andıran aydınlık alanların ortasından ağaçlar, gölgeler birer ada gibi duruyordu. Nana'nın yüreği yufkalaşıyor, küçük bir kız olduğunu hissediyordu. Ömrünün artık anımsayamadığı bir döneminde buna benzer geceleri düşlemişti kesinlikle. Trenden indiğinden beri karşılaştığı bu şeyler, bu uçsuz bucaksız kır, keskin kokulu bu otlar, bu ev, bu sebzeler, tüm bunlar onu öylesine alt üst ediyordu ki Paris'ten ayrılalı 20 yıl olmuş sanıyordu. Dünkü yaşamı uzakta kalmıştı. Hiç bilmediği şeyler hissediyordu. Bu arada George ensesine küçük çapkın öpücükler konduruyor, bu da onu daha coşkulandırıyordu. Sevgisiyle insanı yoran bir çocuğu iter gibi titrek bir elle delikanlıyı itiyor ve durmadan gitmesi gerektiğini söylüyordu. George'un hayır dediği yoktu. Zaten birazdan gidecekti. O anda bir kuş öttü. Sonra sustu. Bu bir saka kuşuydu. Pencerenin altındaki bir mürvere konmuştu. George, dur, lambadan korktu diye mırıldandı. Şunu söndüreyim. Sonra gelip kolunu yine Nana'nın beline dolayarak ekledi. Biraz sonra yakarız lambayı. O anda bir yandan saka kuşunu dinlerken, öte yandan delikanlı kendisine sokulurken Nana birden anımsadı. Evet, tüm bunları şarkılarda duymuştu. Eskiden ay ışığı olsun, saka kuşları ötsün, bir delikanlı sevgiyle yaklaşsın diye canını bile verirdi. Tanrım, tüm bunlar öyle güzel, öyle hoş bir şeydi ki ağlayacaktı neredeyse. O akıllı uslu bir şekilde yaşamak için doğmuştu elbette. İşi gittikçe azıtan George'u itti. Hayır, bırak beni, istemiyorum. Senin yaşında çok çirkin bir şey bu. Dinle, senin annen olarak kalayım ben. Utanmaya başlıyordu, kıpkırmızı kesilmişti. Oysa kimse kendisini göremezdi. Arkalarında oda karanlıklara gömülüyor, ıssız kırlarda sessizlikten, hareketsizlikten başka bir şey görünmüyordu. Şimdiye kadar hiç böyle utanç duymamıştı. Ama utancın içinden gelen başkaldırıya karşın gücünün kesilmekte olduğunu hissediyordu. George'un bu kılık değiştirmesine, bu kadın geleceğine ve sabahlığına gülüyordu hala. Kendisine takılan bir kız arkadaşı gibiydi George. Son bir çabayla Ah, çok kötü bu diye kekeledi. Sonra bir bakire gibi bu güzel gecenin karşısında bu delikanlının kollarına düşüverdi. Ev uyuyordu. Ertesi gün Fondetes de öğle yemeği zili çaldığı zaman yemek salonundaki masa artık büyük gelmiyordu. İlk araba Fauchery ile Dogenet'i birlikte getirmişti. Sonra onların arkasından sonraki trenden inen Comte de Vandeures gelmişti. En sona inen George oldu. Yüzü biraz solgun, gözlerinin altı morarmıştı. Daha iyi olduğunu söylüyordu. Soranlara ama ağrının şiddetiyle başında bir ağırlık vardı. Oğlunun gözlerinin içine endişeli bir gülümsemeyle bakan Bayan Hugon, delikanlının o sabah pek iyi taramadığı saçlarını düzeltiyordu. Bu arada George da bu okşamadan sıkılmışçasına geri çekilmekteydi. Bayan Hugon sofrada sevecen bir tavırla Vandeures'le şakalaştı. Ona 5 yıldır kendisini beklediğini söyledi. Sonunda geldiniz işte. Nasıl başardınız bunu? Vandeures işi şakaya vurdu. Bir gün önce kulüpte çok para yitirdiğini anlattı. Bunun üzerine ömrünün sonunu köyde geçirmek için buraya gelmişti. Vallahi bana buralardan mirasa konmuş bir kız bulursanız iyi olur. Buralarda çok hoş kadınlar var. Yaşlı kadın oğlunun çağrısını kabul ettikleri için Dogene ile Fauchery'ye teşekkür ettiğini sırada üçüncü arabayla gelen Marquis de Chart içeri girdiğini görünce beklenmedik çok hoş şey duydu. Vay dedi, demek bu sabah burada buluşmak için sözleştiniz. Neler oluyor böyle? Sizi yıllardır bir araya getiremedim. Oysa şimdi tümünüz aynı anda geliyorsunuz. Yo, yakındığımı sanmayın sakın. Sofraya bir yemek takımı daha kondu. Fauchery, Kontes Savin'in yanına oturuyordu. Miromesnil sokağındaki o asık yüzlü salonda pek durgun olarak gördüğü Kontes'in şu andaki canlı neşesi gazeteciyi hayrete düşürmekteydi. Estelle'in soluna oturmuş olan Dogene ise tersine bu sessizlik uzun boylu kızın yanında oturmasının endişeli görünüyordu. Kızın sivri dirsekleri hoşuna gitmemekteydi. Mufayla Short sinsi sinsi bakıştı. Vandeures de yakında yapacağı evlilik konusundaki şakalarını sürdürüyordu. Bayan Hugon sonunda yeri gelmişken dedi. Yeni bir komşu geldi. Onu tanırsınız herhalde. Sonra da Nana'nın adını söyledi. Vandeures pek şaşırmış göründü. Nasıl? Nana'nın köşkü buraya yakın mı? Fauchery ve Dogene de hayretle bağırıştı. Marquis de Chart söylenenleri anlamaz görünerek beyaz bir tavuk eti parçası yiyordu. Erkeklerden hiçbirinin kılı kıpırdamamıştı. Yaşlı kadın konuşmasını sürdürdü. Elbette ya, dediğim gibi bu kadın Mignot'a dün akşam geldi. Bunu bu sabah bahçıvandan öğrendim. Bunun üzerine erkekler gerçek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tümü başını kaldırdı. Ya demek Nana gelmişti. Oysa onu yarın gelecek diye biliyorlar, ondan önce geldiklerini sanıyorlardı. Yalnız George başını önüne eğmiş, yorgun yorgun bardağına bakıyordu. Yemeğin başından beri gözleri açıkken uyuyormuş gibiydi. Belli belirsiz gülümsemekteydi. Anas bakışlarını onun üzerinden ayırmadan, ''Hala başın ağrıyor mu Zizi'ciğim?'' diye sordu. George ürperdi, kıpkırmızı kesilerek çok iyi olduğunu kekeledi. Balolarda çok dans etmiş kızların o dalgın, doymamış tavrını koruyordu hala. Bayan Hugon korkmuş gibi, ''Boynunda ne var senin?'' dedi. Kıpkırmızı olmuş. George heyecanlanıp kekeledi. Ne olduğunu bilmiyordu. Hem boynunda bir şey yoktu. Sonra gömleğinin yakasını kaldırarak, ''Ha sahi'' dedi, ''bir böcek sokmuştu da.'' Marquis de Chart küçük kırmızıla yan yan baktı. Mufa da George'un yüzüne baktı. Yemeğin sonuna gelmişlerdi. Şimdi gezinti için bazı tasarılar yapıyorlardı. Fauchery Kontes'e meyve tabağını uzatırken elleri birbirine değdi. Genç kadın gazetecinin yüzüne bir an öyle derin bir bakışla baktı ki genç adam bir akşam sarhoş bir arkadaşının anlattığı gibi düşünmeden edemedi. Kontes'in tavrı değişmişti. Hem de çok belirgindi bu değişiklik. Kül rengi fulardan omuzları düşük giysisi ince ve canlı şıklığına özensiz bir hal veriyordu. Masadan kalktıklarında Dogene, Fauchery ile arkada kalarak Estelle'le ilgili şakalar yaptı. Onun için süpürge gibi kız, bakalım hangi erkeğin kollarına düşecek diyorlardı. Gazeteci ona kızın drahomasının ne kadar olduğunu söyleyince delikanlı birden ciddileşti. Drahoması tam 400 bin franktı. Fauchery, ya anası dedi, çok hoş kadın değil mi? O, bunun lafı mı olur? Ama hiç umut yok dostum. Yok canım, ne malum? Durumu incelemek gerek. Yağmur hala bardaktan boşanırcasına yağdığından o gün dışarıya çıkılmadı. George hemen ortadan yok olmuş, odasına gidip kapısını kilitlemişti. Erkekler onları birleştiren nedenleri çok iyi bilmelerine karşın birbirlerine bunu açıklamaktan kaçındı. Oyunda çok para yitirmiş olan Vandeures yazlıkta dinlenmeyi gerçekten düşünmüştü. Canı fazla sıkılmasın diye bir hanımın dostluğuna bel bağlıyordu. Fauchery o sırada işi başından aşkın olan Rose'un izninden yararlanmıştı. Yazlıkta bulunmak ikisine de duygusallaştırırsa Nana ile yeni bir makale konusunu ele almayı düşünüyordu. Steiner ortaya çıkalı beri Nana'yla arasını düzeltmek, fırsat bulunsa onunla biraz gününü gün etmek istiyordu Dogen'e. Marquis de Chard'a gelince o da eşref saatini bekliyordu. Ama henüz makyajını bile iyice silmemiş olan bu Venüs'ün peşinden koşan tüm erkeklerin en ateşlisi Kont Mufa'nın altüst olmuş benliği arzudan, kokudan, öfkeden oluşan birbirleriyle çatışan yepyeni duygular içindeydi. Kıvranıp duruyordu. Nana'dan kesin bir söz almıştı. Genç kadın onu bekliyordu. Öyleyse neden 2 gün erken yola çıkmıştı? Hemen o akşam yemekten sonra Mignot'a gitmeye karar verdi. Akşam Kont Park'tan çıkmak üzereyken George da onun ardından savuştu. Kont Gumires yolundan gittiği sırada George Shu'yu aşınca Nana'nın evine vardı. Soluk soluğa öfkeden kudurmuş haldeydi. Gözleri yaşla doluydu. Ah, durumu çok iyi anlıyordu. Yola koyulan bu yaşlı adam bir buluşma için geliyordu. Nana bu kıskançlık sahnesinden çok şaşırmış, işlerin bu biçimde gelişmesi yüzünden epey heyecanlanmıştı. George'u kollarına alıp elinden geldiğince avutmaya çalıştı. Yo, delikanlı yanılıyordu. O kimseyi beklemiyordu. Beyefendinin gelmeye kalkışması onun suçu değildi. Şu Zizi de çok aptaldı. Hiç yoktan bir sürü sorun yaratmaktaydı. Çocuğunun başı üzerine yemin ederdi ki Nana yalnız George'u seviyordu. Genç kadın George'u öpüyor, gözyaşlarını siliyordu. George biraz sakinleşince Nana, dinle, tamamen senin olduğumu göreceksin dedi. Steiner geldi, yukarıda. Şekerim, bilirsin ki onu dışarı edemem. Delikanlı mırıldandı. Evet, biliyorum, ondan söz etmiyorum ben. Neyse, ona hasta olduğumu söyleyerek koridorun dibindeki odaya yerleştirdim. Bavulunu açıyor şu anda. Madem ki seni kimse görmemiş, hemen koşup odama saklan, beni bekle. George Nana'nın boynuna sarıldı. Demek onu biraz sevdiği gerçekti. Öyleyse dünkü gibi olurdu. Lambayı söndürdüler. Sabaha kadar karanlıkta kalırlardı. Sonra çıngırak çalınca yavaşça savuşuverdi. Yukarıda odada gürültü çıkarmamak için hemen ayakkabılarını çıkardı. Ardından perdenin arkasında yere çömeldi. Uslu uslu beklemeye başladı. Nana Kont Mufa'yı içeriye aldı. Kont hala sarsılmış, sıkıntılı bir haldeydi. Nana ona söz vermişti. Hatta sözünü bile tutmak istiyordu. Çünkü bu adam ona pek ciddi gelmekteydi. Ama aslında dünkü işlerin olacağı kimin aklına gelebilirdi? Bu yolculuk, hiç tanımadığı bu ev, sırılsıklam geliveren bu yumurcak onun çok hoşuna gitmişti. Bunu sürdürmesi iyi olacaktı. Kont'un canı cehennemeydi. Zaten Nana namuslu kadın tavırları takınarak onu 3 aydır sallıyordu. Onu daha da ateşlemek için yapıyordu bunu. Adam biraz daha kurumlanır, hoşuna gitmezse çeker giderdi. George'u aldatmaktansa her şeyden vazgeçmeye razıydı. Kont yazlıkta bu komşusunu ziyarete gelmiş biri gibi resmi bir tavırla oturmuştu. Yalnız elleri titriyordu. Kanlı canlıydı ama hiç kadın tanımamış gibiydi. Nana'nın ustaca yöntemleri onu iyiden iyiye mahvetmekteydi. Bu çok ciddi adam, Tullers'in salonlarında ağır adımlarla dolaşan bu mabeyinci, geceleri yastığını ısırarak hıçkırıyor, şehvet dolu düşleri anımsadıkça umutsuzluğa kapılıyordu. Ama bu kez işi bitirmeye karar vermişti. Yol boyunca akşamın alacakaranlığının derin sessizliği içinde sert davranmayı düşünmüştü. Daha birkaç sözcük bile etmeden Nana'yı 2 eliyle kavramak istedi. Nana öfkelenmeden gülümseyerek "Yo yo, dikkat edin" dedi. Kont dişlerini sıkarak Nana'yı yeniden yakaladı. Genç kadın debelenince kabalaştı. Açık açık onunla yatmak için geldiğini anımsattı. Nana sıkıntı içindeydi ama gülümseyerek adamın ellerini tuttu. Verdiği olmaz yanıtını hafiflemek için senli benli bir tavırla "Rahat dur canım, sakin ol" dedi. "Gerçekten yapamam. Steiner şu anda yukarıda." Ama Kont'un gözü dönmüştü. Nana hiçbir erkeği o ana kadar böyle bir durumda görmemişti. Korkmaya başladı. Bağırmasını engellemek için elini ağzına kapadı. Sonra sesini alçaltarak susmasını, kendisini koy vermemesini rica etti. Steiner aşağı iniyordu. Çok aptalcaydı yaptığı. Steiner içeriye girdiği zaman Nana rahatça koltuğuna oturmuştu. Bankacı Nana'nın "Kırları çok severim" dediğini işitti. Nana sözünü kesip başını çevirdi. "Canım, Kont Mufa gezinirken ışık görmüş. Bize hoş geldin demek için gelmiş." İki erkek el sıkıştı. Mufa bir an konuşmadan durdu. Yüzü karanlıktaydı. Steiner'in suratı asıktı. Paris'ten konuştular. İşler iyi gitmiyordu. Borsada korkunç şeyler olmuştu. 15 dakika sonra Mufa gitmek için izin istedi. Genç kadın onu geçirirken Mufa ondan ertesi gece için randevu istedi ama alamadı. Steiner de onun hemen ardından yatmaya çıktı. Bir yandan da kızların hastalıklarının hiç bitmediğini homurdanıyordu. Sonunda 2 yaşlı adam sepetlenmişti. Nana, George'un yanına gittiğinde delikanlıyı perdenin arkasında uslu uslu oturur buldu. Oda karanlıktı. George onu yere yanına oturtmuştu. İkisi de yerlere yuvarlanarak oynaşıyorlardı. Çıplak ayaklarıyla bir mobilyaya çarpıp gülmeye başlayınca gülüşlerini öpücüklerle bastırıyorlardı. Uzakta Gumires yolunun üstünde Kont Mufa şapkası elinde ateş gibi yanan başını sessiz gecenin serinliğiyle yatıştırmaya çalışarak ağır ağır ilerlemekteydi. Bunun üzerine sonraki günlerde yaşam çok hoş geçti. Nana delikanlının kollarında kendini 15 yaşında hissediyordu. Bu çocuk yaştaki gencin okşayışları altında erkeklerden tiksinmiş ve onlara kanıksamış genç kadının içinde bir aşk çiçeği açmaktaydı. Yüzü birden kızarıyor, heyecandan eli ayağı titriyor, bazen gülmek, bazen de ağlamak geliyordu içinden. Hiç erkek tanımamış, ürkek bir kız gibiydi. Ara sıra bir arzu duyuyor ama sonra bundan utanıyordu. Hiç böyle bir duygu tatmamıştı. Kır içini sevecenlikle doldurmaktaydı. Küçükken bir gün surların hendeği içinde bir kazığa bağlı bir keçinin melediğini görmüş, bu yüzden uzun süre bir kırda bir keçiyle birlikte yaşamak istemişti. Şimdi kendisinin olan bu kökle, bu toprak, içini taşkın bir coşkuyla dolduruyordu. Çünkü en büyük isteğine fazlasıyla kavuşmuştu. İçinde küçük bir kızın yeni duyguları vardı. Akşam olunca tüm gününü açık havada geçirmiş olmanın sersemliği içinde, yaprakların korkularıyla sarhoş bir halde, yukarı çıkıp perdenin arkasından saklanan Zizisi'yle buluşuyordu. Bu da onda yatılı okuldayken tatile çıkmış bir genç kızın duygularını uyandırmaktaydı. Dayısının oğluna aşıktı ve onunla evlenecekti sanki. En ufak gürültüde titriyor, annesinin babasının duymasından endişeleniyor, yaşamında ilk kez günah işlemiş gibi bu günahın cinsellik dolu korkularını, o çok hoş araştırmalarını tadına varıyordu. Nana o sıralarda duyarlı bir genç kızın heveslerine kapıldı. Saatlerce gökyüzündeki ayı seyrediyordu. Bir gece evde herkes uyuduktan sonra George'la bahçeye inmek istedi. Kollarını birbirlerinin bellerine dolayarak ağaçların altında gezindiler. Gidip otların üstüne yattılar. Çiğle ıslandılar. Başka bir kez de Nana odada bir süre sustu. Sonra delikanlının boynuna atılıp hıçkırarak ağlarken ölmekten korktuğunu kekeleyerek anlattı. Bayan Lera'dan öğrendiği bir şarkıyı sık sık alçak sesle söylüyordu. Çiçeklerden, kuşlardan söz eden bu şarkıyı söylerken birden duruyor, George'a tutkuyla sarılıyor, sonsuz sevgi yemin etmesini istiyordu ondan. Sonunda ikisi de yeniden arkadaş oluyor, yatağın kıyısına oturup çıplak bacaklarını sarkıtarak topuklarıyla karyolanın tahtalarına vurup sigara içiyorlardı. O zaman Nana kendisinin de kabul ettiği gibi aptallaşıyordu. Yalnız onun yüreğini asıl eriten şey Louise'in gelişi oldu. Analık tutkusu bir çılgınlık halini aldı. Onun elini ayağını oynatışını görmek için alıp güneşe götürüyor, onu küçük prensler gibi giydirdikten sonra onunla çimenlerin üstünde yuvarlanıyordu. Sonra Louise'in yanındaki odada yakınında yatmasını istedi. Bayan Lera da burada yatıyordu. Kır havası ona pek yaradığından yatar yatmaz hemen uyuyordu. Louise'in George'a hiç zarar verdiği yoktu. Tersine Nana iki çocuğu olduğunu söylüyor, aynı sevecenliği her ikisine de gösteriyordu. Geceleri belki 10 kez Zizi'nin yanından kalkıp Louise'in düzgün soluk alıp almadığına bakıyordu. Yeniden yatağına döndüğünde ise bu kez Zizi'sini analık duygusunun artıklarıyla okşuyor, ona annelik ediyordu. Öteki ahlaksız da bu kocaman kızın kollarında bebek numarası yapmaktan bıkmıyor, Nana'nın kendisini uyuyan bir bebek gibi sallamasına ses çıkarmıyordu. Çok hoştu bu. Bu yaşantıdan büyülenen Nana, ona ciddi ciddi köyden hiç ayrılmamalarını önerdi. Herkesi başlarından def ederler, o, kendi ve çocuk yalnız başlarına yaşarlardı. Sonra şafak sökünceye kadar binlerce tasarı yaptılar. Bayan Lera, kır çiçekleri toplarken çok yorulduğu için dehşetli horluyordu. Ama onu işitmiyorlardı bile. Bu güzel yaşam bir haftadan fazla sürdü. Kont Mufa her akşam geliyor, sonra yüzü şişmiş, elleri ateş gibi yanarak geri dönüyordu. Bir akşam eve bile almadılar onu. Steiner Paris'e gitmek zorunda kaldığından ona hanımın hasta olduğunu söylediler. Nana gün geçtikçe George'u aldatma düşüncesine baş kaldırmaktaydı. Öyle masumdu ve Nana'ya o kadar inanıyordu ki. Nana böyle bir şey yapsa kendisini aşağılıktan da aşağılık biri olarak görürdü. Hem sonra bu yüzden tiksinecekti de. Bu serüvene sessizce küçümser bir tavırla tanık olan Zoe hanımının aptallaştığını düşünüyordu. 6. gün ansızın bir yığın konuk bu aşk öyküsünün içine düşüverdi. Nana gelemeyeceklerini sanarak bir sürü insan çağırmıştı. Bu yüzden bir öğleden sonra tıklım tıklım dolu bir omnibüsün gelip Mignot'un demir parmaklığının önünde durduğunu görünce çok şaşırdı ve öfkelendi. Arabadan ilk inen Mignon ardından oğulları Henry ile Charles'ı indirirken biz geldik diye bağırdı. Daha sonra Labordet göründü. Bir türlü tükenmeyen birçok kadına elini uzatıyordu. Lucy Stewart, Caroline Hackett, Tata Nene, Maria Blunt da gelmişlerdi. Nana artık tam bitti derken Lafaloise basamaktan atladı. Sonra titrek kollarını açıp Gaga ile kızı Amelie'yi 5 konuk odası vardı. Ama birinde Bayan Lera ile Louise kalıyordu. En büyük odayı Gaga ile Lafaloise çiftine verdiler. Kızlara Amelie yandaki banyo, tuvalet odasında kalacaktı. Orada açılır kapanır bir yatak vardı. Mignon ve iki oğluna üçüncü oda verildi. Labordet dördüncüye yerleşti. Kalan tek odayı da Lucy, Caroline, Tatan ve Maria için bir yatakhaneye dönüştürdüler. Steiner de salondaki kanapede yatacaktı. Bir saat sonra herkes yerleşince önceleri öfkelenmiş olan Nana şimdi şato sahibesi rolünü oynamaktan büyük bir zevk aldı. Kadınlar Mignot konusunda ona övgüler yağdırıyor, çok hoş bir yer olduğunu söylüyordu. Sonra genç kadına Paris havasından bir parçayla birlikte son haftanın dedikodularını da getirmişlerdi. Tümü bir ağızdan konuşup gülüşüyor, çığlıklar atıyor, sırtlarına şaplaklar indiriyordu. Ha bu arada onun sıvışıp gitmesine Bordenav ne demişti? Pek bir şey söylememişti. Onu jandarmayla da olsa getirteceğini bağırıp çağırdıktan sonra hemen o akşam rolünü başka birine vermişti. Sarışın Venüs rolünde küçük Violaine çok başarılı olmuştu hani. Bu haber Nana'yı düşündürdü. Saat henüz 4'tü. Biraz dolaşmak istediler. Nana, haberiniz yok dedi. Siz geldiğinizde ben patates toplamaya gidiyordum. Bunun üzerine herkes giysilerini bile değiştirmeden patates toplamaya gitmek istedi. Bu da bir alem oldu. Bahçıvanla iki yardımcısı köşkün en sonundaki tarlaya önceden gitmişlerdi. Hanımlar diz çökerek yüzüklü parmaklarıyla toprağa eşelemeye koyuldu. Çok büyük bir patates bulunca çığlıklar atıyorlardı. Bu pek eğlenceli gelmişti onlara. Yalnız Tatan Nene'nin havasını görmeliydi. Gençliğinde pek çok patates toplamıştı. Bu yüzden boş bulunup ötekilere öğütler veriyor, onlara aptal diyordu. Erkekler daha gevşek çalışıyordu. Mignon babaca bir tavırla kırda kalmasından yararlanarak oğullarının bilgilerini tamamlıyor, onlara Parmentier'liği anlatıyordu. Akşam yemeği çılgınca bir neşe içinde geçti. Yemeklere saldırıyorlardı. Nana pek telaşlıydı. Bir ara Orleans piskoposuna bile hizmet etmiş olan baş garsonla kapıştı. Kahveler içilirken kadınlar sigarada yaktılar. Pencerelerden büyük bir eğlence gürültüsü çıkıyor, uzaklarda akşamın sessizliği içinde sönüp gidiyordu. Bu arada çitlerin arasından geçen köylüler başlarını çevirip pırıl pırıl eve bakıyordu. Nana, yarından sonra gitmeniz çok üzücü dedi. Ama yine de bir şeyler düzenleriz bakalım. Sonunda pazara rastlayan ertesi gün gidip 7 kilometre uzaktaki Chamont Manastırı'nın kalıntılarını gezmeye karar verdiler. Öğleden sonra Orleans'dan 5 araba gelip topluluğu alacak ve saat 7'ye doğru akşam yemeği için Mignot'a geri getirecekti. Çok hoş bir şey olacaktı bu. O akşam her zamanki gibi Kont Mufa tepeye çıkıp kapının çıngırağını çaldı. Ama pencerelerdeki ışıklar, gülüşmeler onu şaşırttı. Mignot'un sesini işitince işi anladı. Bu yeni engel yüzünden pek öfkelenerek oradan kaçıverdi. Çileden çıkmış, işi zorbalığa dökmeye karar vermişken George da geldi. Yanındaki anahtarla evin küçük kapısından girip duvarlara sürtünerek sessizce ilerledi. Nana'nın odasına çıktı. Yalnız genç kadını gece yarısından sonraya kadar beklemek zorunda kaldı. Sonunda Nana iyice sarhoş bir halde göründü. Öteki akşamlardan daha şık annece tavırlar takındı. İçtiği zaman öyle sevdalı görünüyordu ki yapışkan biri oluyordu. Bu yüzden George'a Chamont Manastırı'na gelmesi için üsteledi. Delikanlı kendisini gören olur korkusuyla karşı çıkıyordu. Onu Nana ile aynı arabada görürlerse korkunç bir rezalet olurdu. Bunun üzerine Nana hıçkırarak ağlamaya başladı. Kurban edilmiş bir kadın gibi acı çığlıklar attı. George onu avuttu. Gezintiye kesinlikle geleceğine söz verdi. Nana, demek beni çok seviyorsun diye kekeledi. Beni çok sevdiğini yine söyle bakayım. Söyle canım, ben ölürsem çok üzülür müsün? Fontete ise Nana'nın komşu gelmesi evi alt üst etmişti. Her sabah kahvaltıda hizmetçi Bayan Hugon elinde olmadan sözü bu kadına getiriyor, bahçıvanın yetiştirdiği tüm haberleri anlatıyordu.